Ayrım 4 sayfa 16. Bizans Devleti ile ilk savaş. Bafeus (parantez içinde Koyunhisar Savaşı) (parantez içinde 1302). Osman'ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi 1302'de bir Bizans ordusuna karşı zaferiyle ilgilidir. Bilecik Yenişehir bölgesinin fethinden sonra (parantez içinde 1299) Osman Gazi Bitinya'da Bizans'a ait iki merkezi İznik ve Bursa'yı almak için harekete geçmiştir. İznik üzerine yürümeden önce gerisini koruma altına almak için Bursa Ovası taraflarında Marmaracık ve Koyunhisar'ı itaat altına alır ve 1302'de Avdan Dağları'nı Kızılhisar Vadisi'nden geçip İznik Ovası'na iner ve şehri kuşatır. Osman'ın İznik kuşatması ve imparatorun şehri kurtarmak için Heteryaş Muzalon kumandasında gönderdiği orduya karşı kazandığı Bafeus Zaferi hakkında Çağdaş Pahimeriz ve Anonim Tevarihi Ali Osman etraflı bilgi verirler. Osman'ı tarih sahnesine çıkaran bu önemli olay üzerinde bu iki kaynağın karşılaştırılmasıyla şu sonuçlara varmaktayız. Anonim Osmanlı tarihinin verdiği ayrıntılara göre ilkin İznik'e götüren vadi girişinde stratejik Köprühisar (parantez içinde bugün aynı adla Geniş Göksu Irmağı üzerindedir) alındı. Osman'ın kuvvetleri İznik üzerinde ilkin ovada etrafı tahrip ve yağma ettiler. Osmanlı ordusuna karşı kaleden düşmanın yaptığı çıkarmalar püskürtüldü. Fakat İznik'i her yandan kuşatmak olanaksızdı. Etraf bataklıktı ve göle açılan kapı İstanbul ile temasa ve oraya ulaşmaya imkan veriyordu. Osman çekilmeden önce şehri sürekli abluka altında tutmak ve açlıkla teslim almak amacıyla dağ tarafında bir havale kulesi yaptı ve Draz Ali kumandasında küçük bir kuvvet yerleştirdi. Dipnot, bugün dağ eteğinde Draz Ali Köyü ve Draz Ali Pınarı hala aynı adla görülüyor. Osmanlı kaynağı bu pınarı da zikreder. İznikliler imparatora haber gönderip şayet yardım gelmezse teslim olmak zorunda kalacaklarını bildirdiler. Çünkü İslambol tekfuru bu hale vakıf oldu. Hayli gimi cem edip içine çok eşkerler koyup gönderdi kim varalar gazileri İznik üzerinden ayıralar. Gaziler dahi o kafirler çıkacak kenarda pusuya girip pinhan olup durdular. Bu yanadan kafirler dahi gemilerin sürüp varıp Yalak Ovası'nda ol kenara iskele vurup bir gece çıkmaya başladılar. Kara yere döküldüler. Her biri atların ve esbapların çıkarmaya çalışırken, gaziler dahi gafilen Allah'a sığınıp tekbir getirip, cümle hamle edip, at salıp kafirler arasına koyulup kılıç vurdular. Gemi içinde olanlar gemilerin alıp göçüp gitmek ardınca oldular. Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, Osman'ı bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Çağdaş kaynak Pahimeres, onun bu zaferle şöhretinin Paflagonya (parantez içinde Kastamonu bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. 15. yüzyıl sonlarında tarihçi Neşri, onun beyliğini ve bağımsızlığını haklı olarak bu tarihe kor. Bafeus (parantez içinde Koyunhisar Savaşı) Osman'a bir hanedan kurucusu karizmasını kazandırmış, kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Biz 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Hanedanı'nın, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz. İznik'i kurtarmak için İmparator 2. Andronikos, gayrimeşru kızı bir prensesi, Moğol İlhanlı Hanı Gazan'a zevci olarak teklif etti. Gazan'ın ölümü, (parantez içinde 1304) üzerine, bu prenses Gazan'ın halefi Ülceytü (parantez içinde Olcaytu) Han'a önerildi. Pahimeres'e göre Han 40 bin kişilik bir ordu göndereceğini vaat etmiş. İzniklileri cesaretlendirmek için imparator kız kardeşi Maria'yı bu haberle İznik'e gönderdi. Fakat Ülceytü'den bu yardım gelmedi. Osman 1304'te İznik'e doğudan gelecek her türlü yardımı kesmek üzere Sakarya üzerinde başlıca Bizans kalelerini, bu arada Lefke, Mekece ve Geyve'yi fethetti. Böylece 1300'lerde Osman, Bitinya'da Bizans egemenliğini ciddi olarak tehdit eden önemli bir siyasi askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. Pahimeres gibi Osmanlı yazarı Yazıcızade de 1300'den sonra Osman'ın şöhretinin uzak İslam memleketlerine yayıldığını ve her taraftan göç göç ardınca Türk evleri gelip dolduğunu kaydeder. O zaman olayları izleyen Pahimeres'in kaydı, Bizans'ın Osmanlı tehdidini ne kadar ciddi karşıladığını gösterir. Gazi beylikler, uç toplumu ve kültürü. Osmanlı Beyliği, uçlardaki Türkmen beylikleri tarihinin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Kutsal Savaş, Gaza, Gazi, Alp liderler etrafında çoğu zaman bu liderlerin adını taşıyan grupların ortaya çıkmasını sağlar. Gaziler, başarı gösteren ünlü liderler, beyler etrafında toplanırlar, onun bayrağı altına koşarlar. Türkmen göçerlerinin hakim olduğu Selçuklu uçlarında bu liderler çoğu zaman boy beyleridir. Fakat devlet kuran bu beylerden birçoğunun eski Selçuklu emirleri arasından çıktığını biliyoruz. Parantez içinde yazıcı zade. Bu gazi beyler merkezi hükümete genellikle vergi vermezler yahut tabiyetlerini göstermek üzere sözde bir şey gönderirler. Ucu hayatı büyük tehlikelerle dolu olup şahsi girişim ister. Zira Serhad'ın öte tarafında aynı ruhla hareket eden Hristiyan Serhad Teşkilatı, batı ucunda Bizans Akritai vardır. Bu dönemde Bizans, bu sınıra Altın Ordu emiri Nogay'ın ölümünden sonra başsız kalan savaşçı alanları ve Kıpçak kumandanları getirip yerleştirmiştir. Parantez içinde Pakhimeres. Etnik bakımdan uç cemiyeti çok karışıktır. Buraya hareket kabiliyeti büyük göçerlerle, merkezden kaçan siyasi muhalifler, rafıziler, maceracılar kaçıp sığınmışlardır. Hinterland'da egemen muhafazakar yüksek medeniyet şekilleri, parantez içinde teoloji, saray edebiyatı, şer'i hukuk, karşısında uçta mistik ve eklektik, henüz kalıplaşmamış bir hak kültürü, parantez içinde rafizi tarikatlar, mistik ve epik bir edebiyat, örf ve milli hukuk hakimdir. Eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Gazi'nin hayatına ait kayıtlar bu hayat tarzını kuvvetle aksettirmektedir. Osmanlılar oruç tarihine göre, parantez içinde sayfa 3, gazidirler ve galiptirler. Fi sebilillah hak yoluna durmuşlardır, gaza malını cem edip hakka harc edicidirler ve haktan yana gidicidirler. Din yolunda gayretlidirler, dünyaya mağrur değillerdir. Şeriat yolunu gözeticilerdir, ehli şirkten intikam alıcılardır. 1354'te gaziler eski Selanik başpiskoposu Gay Palamas'a İslam egemenliğinin sürekli batıya doğru yayılışını Tanrı'nın iradesi bir alın yazısı olarak tasvir etmişlerdir. Osmanlılar kendilerini Allah'ın kılıcı saymaktaydılar ve bu görüş Palamas'a ait kayıtların ortaya koyduğu gibi yalnız onların arasında değil Bizanslılar arasında da yayılmıştı. İleride Martin Luther'de Osmanlılar hakkında aynı şeyi düşünecek, Allah'ın onları Hristiyanları günahlarından dolayı cezalandırmak için gönderdiğini söyleyecektir. Eski Osmanlı rivayetlerinde Alplar, Alperenler, Ahiler, Osman Gazi'nin en yakınları olarak gösterilir. Rivayette Osman bir Ahi şeyhi olması da kuvvetle muhtemel olan Şeyh Edebali'nin irşadı ve beline gaza kılıcını bağlaması ile, parantez içinde bu tam bir Ahi adetidir, Gazi olmuş, Gazi akınlarına başlamıştır. Alplar Orta Asya Türklerindeki kahramanlık geleneğine bağlıdır. Çağdaş bir kaynak, parantez içinde Garipname, Alp olmak için 9 şart arar. Şecaat, kol kuvveti, gayret, iyi bir at, hususi bir kıyafet, ok yay, iyi bir kılıç, süngü, uygun bir yoldaş. Uçlarda en parlak gaza başarılarını 1330-1345 yılları arasında Aydınoğlu Umur Bey temsil etmiştir. İzmir Beyi olarak gazayı deniz seferleriyle devam ettiren Umur'a karşı Ege Denizi'nde Hristiyan hükümetler bir Haçlı seferi için ilk anlaşmayı 6 Eylül 1332'de aralarında imzaladılar. 20 kadırgalık bir donanma vücuda getirildi. 1334'te Ege'de birçok Türk gemisi batırıldı ve Edremit Körfezi'nde Karesi Beyi Yahşi Bey'in donanması mahvedildi. 28 Ekim 1334'te İzmir Limanı'ndaki Hisar, Birleşik Haçlı Kuvvetleri tarafından baskınla zapt edildi. Umur, burayı almak için yaptığı bir savaşta şehit düştü. Parantez içinde Mayıs 1348. Kardeşinin akıbetini gören Yeni Aydın Beyi Hızır Bey, gaza politikasını bıraktı ve ticaretin getireceği faydaları tercih etti. Papalık yoluyla ilgili Hristiyan hükümetleriyle barış yaptı ve onlara ülkesinde serbestçe ticaret imkanı sağlayan tam bir kapitülasyon, amanname verdi. Parantez içinde 17 Ağustos 1348. Bununla Hristiyanlara karşı savaşa son verdiğini bildiriyor, onları himaye edeceğini, gümrük vergisinin nispetini değiştirmeyeceğini, Rodos şövalyeleri Venedik ve Kıbrıs'ın beylik arazisinde konsoloslarının yerleştirilmesini ve limanları serbestçe kullanmalarına müsaade edeceğini vaat ediyordu. 1330'larda Al-Umari, Karesi, Saruhan, Menteşe ve Aydın beylerini deniz gazalarıyla tanınmış beyler, Guzat Filbahr olarak tasvir eder. Aralarında daimi olarak cihat yapan bir bey olarak Umur Bey'i ayrı tutar. Bu beylikler Ege Denizi'nde Hristiyan Ligası tarafından durdurulunca bu gaza fonksiyonunu kaybedecektir. Rodos şövalyeleri gibi onlar da Doğu-Batı ticaretinin nimetlerini tercih edeceklerdir. Gazi uç beylikleri olmaktan ziyade Hinterland'daki klasik İslam cemiyetinin hayat tarzı, müesseseleri onlarda hakim olacaktır. O zaman Gazan'ın önderliğini ucların en ileri safında bulunan ve Rumeli'ye geçerek yerleşen Osmanlılar alacaktır. Osmanlı Devleti bir Gazi Devleti olarak doğmuş ve bu geleneği sürdürmüştür. Fatih Mehmet 1461'de Trabzon dağlarına yaya tırmanırken şöyle demiştir. Bu zahmetler Allah içindir. Elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etme sevüz, bize gazi demek layık olmazdı. Osmanlı hükümdarları Orhan'dan itibaren Gaziler Sultanı, parantez içinde Sultanül Guzat Var Mücahidin ünvanını benimsemişlerdir. Menşeindeki uç gazi geleneği Osmanlı'nın bütün tarihine hakim olmuş, sonraları Evrenos gibi Gazi Osmanlı uç beyleri, menşeindeki uç gaza geleneğini akınlarda ortaklaşa hareket etmekle göstermişlerdir. Cantacuzinus bir gaza seferine çıkan beyin, komşu beyliğin gazilerini saflarına severek kabul ettiğini belirtir. Bununla beraber aralarında rekabet ve savaşlar da eksik olmamıştır. Öte yandan eski Türk ülüş geleneğine göre bey, ülkesini oğulları arasında taksim ederdi. Yarı bağımsız olan bu beyler üzerinde merkezdeki bey, ulu bey sıfatıyla devletin birliğini sağlardı. Fakat kardeşler arasında iç savaş eksik değildi. Daha büyük tehlikeler karşısında Osmanlılarda birlik daha iyi muhafaza olunabilmiştir. Gazi beyler Batı Anadolu'nun zengin ovalarında yerleştikten ve sahilde Ayasoluk, parantez içinde Alto Luogo, bugün Selçuk, Balat, parantez içinde Milet gibi uluslararası ticaret limanlarını ele geçirdikten sonra ülkeleri ticaret ve kültür bakımından gittikçe gelişen ve İslam kültürünün yüksek şekillerini benimseyen ufak bir sultanlık haline gelmişlerdir. 1330 yıllarında Al-Umari ve İbni Battuta'nın söyledikleri bunu açıkça göstermektedir. Bu şehirler güzel çarşıları, sarayları ve camileriyle İbni Battuta'nın takdirini çekmiştir. Ona göre, parantez içinde Gib çevirisi sayfa 449, Denizli, 7 camii ve güzel çarşılarıyla Anadolu'da en güzel ve büyük şehirlerden biriydi. Karesi oğullarının merkezi Balıkesir, parantez içinde Bizans'ın Palei Castron'u, güzel pazarları olan kalabalık, güzel bir şehir ve nihayet Bursa, güzel pazarları ve geniş caddeleri olan büyük, önemli bir şehirdi. Batı Anadolu'da Ayasoluk ve Balat, Levant ticaretinin iki büyük merkeziydi. 14. yüzyıl ortalarında bu iki şehre Venedik konsolosları yerleşti. Venedik, beyliklerle ticarete hayati bir önem vermekteydi. Ayasoluk'ta Türklerin tepede kurdukları şehir asıl ticaret merkeziydi. Buraya dünyanın her tarafından tüccar gelmekteydi. İtalyanlar bu pazarlarda Anadolu'nun tabii ürünlerini, pamuk, pirinç, buğday, safran, bal mumu, yün, kenevir, üzüm, şap, mazı ve esir satın almaktaydılar. Diğer taraftan bu pazarlarda, mesela Denizli'de dokunan değerli pamuklular ve Balıkesir'de dokunan kıymetli ipek kumaşlar bulunuyorlardı. İran ve Anadolu üzerinden gelen ham ipek ve ipekli kumaşlar da Büyük Menderes yoluyla Ayasoluk'ta Batı tüccarına eriştiriliyordu. Buna karşılık Batılı tacirler Anadolu'ya başlıca ince kıymetli yünlü kumaşlar ithal etmekteydiler. Buna kalay, kurşun eklenmelidir. Genişleyen bu ticareti kolaylaştırmak gayesiyle Balat, Ayasoluk ve Manisa'da Türkmen beylerinin Napoli paraları tipinde Latince harflerle Cilyati denilen gümüş paralar bastırdıkları bilinmektedir. İbni Battuta, parantez içinde sayfa 442, Birgi'de Aydınoğlu'nun sarayını ve ipek elbiseler giymiş gulamlarını anlatır. Bütün bu beyler yanında İslam hukuk alimleri, fakihlerin haiz olduğu büyük nüfuz ve itibarı belirtir. Parantez içinde sayfa 429, 435, 448, 450. İlk vezirler Hinterland'daki büyük merkezlerden gelen bu fakihler arasından seçilmekteydi. İlk Osmanlı vezirleri ve devleti teşkilatlandıran hukuk adamları Sinanüddin Yusuf, Alaeddin Paşa, Çandarlı Halil hep böyle ulemadan idiler. Orhan Bey 1331'de İznik'te bir medrese açmış, Bursa Hisarı'ndaki manastırı medrese haline getirmişti. Onun Bursa'da Hisar eteğine yaptırdığı site, cami, imaret, hamam, han bugüne kadar şehrin en canlı merkezi olarak kalmıştır. Bu Türkmen beyliklerinde gelişen kültürün en belirgin vasfı, İslam kültürü içinde öz Türk kültür geleneklerini devam ettirmeleridir. Bu bakımdan en anlamlı olanı, Türkçenin devlet dili ve yazılı edebiyat dili olarak kabul edilmesidir. Bu Türkmen beylerinin emriyle, Farsçadan ve Arapçadan klasik eserlerin Türkçe'ye çevrildiğini biliyoruz. Türkçe'ye çeviri faaliyeti devam ederken, 14. yüzyılın ikinci yarısında Şeyh oğlu Mustafa ve Ahmedi gibi yazarlarla bu edebi faaliyet yaratıcı bir aşamaya erişmiştir. Bu beyliklerde Arapça ve Farsça vakfiyelerle beraber Türkçe yazılanlar bilhassa dikkati çeker. Beylikler devrinde Batı Anadolu'da meydana getirilen mimari eserlere gelince, en mühimleri Birgi'de Ulu Camii, parantez içinde 1312 ve Bursa'da Orhan Camii'dir, parantez içinde 1340. Yüzyılın ikinci yarısında mükemmel örnekler yaratılmıştır. Manisa'da Ulu Camii, Ayasoluk'ta İsa Bey Camii, parantez içinde 1375, Peçin'de Ahmet Gazi Medresesi, parantez içinde 1375, İznik'te Yeşil Camii, parantez içinde 1379, yüksek bir sanat zevkini yansıtır. Bezemede Selçuklu mimarisine nazaran sadelik fakat planda yenilikler bu yapıları karakterlendirir. Yerli Bizans ve Akdeniz sanatıyla kaynaşarak yeni bir sanat sentezi ortaya çıkar.